Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bir hafta aradan sonra Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Nur Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün 1. Murat Hüdavendigar'ın Rumeli seferlerini konuşacağız. Sırp sınırıyla başlayacağız ama öncesinde hep yaptığımız gibi sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan bu hafta hocam Profesör Doktor Osman Turan gibi bir anıt isminin kitabını armağan edeceğiz dinleyicilerimize. Hangisi Güray hocam?
Osman Turan hocanın Selçuklu tarihiyle ilgili araştırmalarını derli toplu olarak yayınlamıştır Türk Tarih Kurumu. Bu kitabı hediye ediyoruz dinleyicilerimize. Hayırlı olsun diyorum şimdiden. Selçuklu Tarihi Araştırmaları adlı Osman Turan'ın rahmetli akademisyen Profesör Doktor Osman Turan hocayı da anmış oluyoruz böylece. Selçuklu Tarihi Araştırmaları adlı bu eserle Türk Tarih Kurumu yayınlarından çok güzel bir okuma kitabıdır. Hayırlı olsun diyorum.
Kaynak kitap hocam, belgeler de var galiba içerisinde, orijinal fotoğraf.
Makaleler var.
Bir kaynak kitap niteliği de taşıyor aynı zamanda hocam.
Evet.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Güray hocam bu güzel kitabı bizi arayan bir dinleyicimize armağan edeceğiz. Ama ben telefon numaralarımızı bir kez daha anımsatayım değerli dinleyicilerimize. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz ama geçen haftadan bir program hazırlığı vardı. Programlarımızda biliyorsunuz tarih dünyamıza ilişkin bilimsel etkinlikleri, yayınları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Hocam İzmir'deki program Çakabe etkinlikleri kesinleşti mi? Şimdi tarih ve hazırlıklar neler?
Evet, dinleyicilerimiz takip edebilirler. Türk Tarih Kurumu sayfasından ve genel ağ üzerinden programı takip edebilirler. Bu hafta Cuma günü itibariyle 16 Mart tarihinde açılacak olan kitap fuarı 2 Nisan'a kadar İzmir Alsancak Hava Gazı Fabrikası alanında ve aynı zamanda Selçuk'ta Hükümet Konağı önündeki meydanda kitap fuarları 20 güne yakın devam edecek. Ayrıca bu süreç içerisinde 17 Mart tarihinde kitap fuarının açılışı gerçekleştirilecek. Bir dizi etkinlikler var. 22 Mart tarihinde uluslararası bir sempozyum, Çakabey Sempozyumu, uluslararası İzmir'in Çakabey tarafından Fethi Uluslararası Sempozyumu adıyla ikincisini düzenliyoruz. Ve 23 Mart tarihinde Ödemiş'te bir panelimiz var. Yine İzmir ve Çakabey konulu Ödemişlilere hitaben bir panel düzenlenecek ve bir dizi etkinlikler, sosyal etkinliklerle beraber olacak. Selçuk'ta 24 Mart tarihinde Çakabey'in Selçuk'a gelişi ve 1081 yılında 937. yıl dönümü dolayısıyla anma paneli gerçekleştirilecek. 25 Mart tarihinde de Selçuk'ta Hükümet Konağı önünde resmi kutlamalar var. 1081 yılından günümüze 937. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştiriliyor. Bu kutlamalar kapsamında bir dizi etkinlikler var. Sanat etkinlikleri ve bilimsel yarışmaların sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığımızın İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün okullarda başlatmış olduğu Çakabey resim, kompozisyon ve çeşitli sanat dallarındaki yarışmalarının birincilerine ödülleri takdim edilecek başarılı öğrenciler burada fetih kutlamaları sırasında ödüllendirilecekler. Ve tabii ki bütün kamuoyu bu programa davetli katılımcı olarak. İki tane ayrı sanat etkinliği var. Bunlar içerisinden birincisi İzmir'de Alsancak'taki Hava Gazı Fabrikası meydanında Kıraç konseri var. Selçuk'ta da Alanson'un konseri var.
Masar
Mazhar
Alanson, evet
Alanson,
hocam.
MFÖ kısaltmasıyla bildiğimiz sanatçılarımız. Akşam saatlerinde de her ikisi de ayrı ayrı günlerde
Hocam bayağı
burada
bir güzel
sahnelenecek.
etkinlikler, yoğun bir program. Türk Tarih Kurumumuz ve İzmir
Halk
Valiliği.
oyunları
Halk
ekibinin
oyun.
gösterileri var. Bir dizi etkinlikler var dememin sebebi içeriğinde yazılmayan pek çok etkinlik de orada görülmüş olacak. Yani bu etkinlikler tabii ki o bölgedeki resmi kurumlarımızın ayrıca sivil toplum teşekküllerinin kendilerini gönülden katılımıyla fetih kutlamalarını bir şenliğe dönüştürme hevesleriyle ortaya çıkmaları neticesinde oluşuyor.
O zaman hocam ne diyelim?
Bütün askeri erkan, devlet erkanı ve aynı zamanda valiliğimiz, belediyemiz, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu yetkilileri de, devlet erkanı da orada davetlilerimiz içerisinde uygun oldukları zaman teşriflerini de bekliyoruz. Vatandaşlarımız elbette açık bir şekilde ücretsiz bu konserleri ve etkinlikleri takip edebilecekler. Kitap fuarları ücretsiz, davetliler hatta öğrencilere biz hediye kitaplar verilmesini ayarlamış bulunuyoruz. Bu şekilde biz bir kültür etkinliği, kültür şöleni şeklinde tarih kültür şöleni
Bir
yapılıyor.
hizmet, devletimizin sonuçta bir
Evet.
hizmeti. Hocam bütün halkımız tabii ki daha ama özellikle gençlerimize biz buradan seslenelim. Öncelik gençlerimizdi hocam.
Evet.
Ve şimdi değerli dinleyicilerimiz 1. Murat dönemindeyiz. Rumeli'deyiz ve 1364 Sırp Sındığı Savaşı'ndayız. Güre hocam buyurunuz.
1. Murat Hüdavendigâr, Osmanlı Devleti'nin yeni bir dönemini başlatan, özellikle askeri teşkilat anlamında devleti yeniden reorganize eden, kuran bir hükümdar olarak değerlendirilebilir. Hüdavendigâr denilmesinin sebebi de onun ismiyle anılan bir liva ya da sancak kurulmuştur. Bursa'yı da kendisine bir başkent olarak kullanıyordu. Aynı zamanda Edirne'yi de bir başkent olarak ikisini aynı anda bir süre kullanmıştır tahta geçtikten sonra. Bunu daha önceden de kısmen ifade etmiştik. Edirne'nin fethini tamamladıktan sonra burada Osmanlı Devleti Edirne'yi başkent yapacaktır. Zamanla inşaatları tamamlandıkça Edirne daha çok oturulası ve tercih edilen bir merkez haline gelecektir. Şüphesiz ilk fetih yıllarında bu kadar değildir ve Bursa tercih edilmeye devam etmektedir. Bunu anlıyoruz. İşte Sultan Murat Han'ın Bursa'da bulunduğu sırada Balkanlardaki Rumeli'deki faaliyetlerden uzakta bulunduğu bir anda Papalığın çağrısıyla Avrupa'nın Balkanlar kısmındaki topluluklardan bazıları askeri güçlerini birleştirerek özellikle Sırplar, Macarlar, Hırvatlar ve buna benzer Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden toplanan Haçlı ordusu, Bulgarlardan bir kol, birleşmek suretiyle Edirne istikametinde yol almaya başladılar. Ve hatta Selanik tarafından ilerlemek suretiyle bizim bugün Batı Trakya diyebildiğimiz coğrafyadan Meriç Nehri kıyılarına kadar geldiler. Ve bu gelen ordulara karşı Sultan Murat Hüdavendigâr kendi beylerbeyini görevlendirmiş bulunuyordu. Beylerbeyi Lala Şahin Paşa bu bölgede bulunuyordu. Ayrıca Hacı İlbeyini de bu bölgeye görevlendirdi Murat Hüdavendigâr. Hacı İlbeyi de bu bölgeye giderek keşif harekatında bulundu. Haçlıların Meriç Nehri kıyılarına geldiğini gördü. Ve her ikisi de bir plan yaparak Haçlı ordusunu baskına uğratmak üzere geceleyin bir saldırıda bulundular. Birleşik Haçlı ordusunu çok ani bir baskınla ortadan kaldıran bu savaşın adı savaşın oluş şeklinden dolayı Sırp Sındığı ismiyle anıldı. Tarih kaynakları bu şekilde ifade ediyorlar. Sırpların kırıldığı savaş anlamına geliyor savaşın anlamı. Yenildiği savaş. Yani Sırplar tabii ki Bizans'a karşı da çok büyük seferler yapmışlar ve Bizans'ı bu bölgede baskı altına almışlardı. Bizans devlet olarak devam ediyordu ama bu defa baskı Osmanlı Devleti'nin bu bölgedeki güçleri ve sahası üzerine yapılmaya başlamıştı. Yani Bizans Devleti aslında burada bir tampon güce sahip olmuş oldu Osmanlı vesilesiyle. İstanbul hala Bizans imparatorlarının Paleologos Hanedanı'nın elinde bulunuyordu. Bununla birlikte savaş vermiyordu. Bizans ordusu burada Osmanlı kuvvetlerine destek de vermemişti. Belki de şunu ifade edelim ki Bizans Devleti artık kendisi açısından Osmanlı Devleti'ni en büyük rakip ve tehlike olarak görmeye başlamış bulunuyordu. Ve Avrupa'dan yardım taleplerini de artık bekliyordu. Elçiler gönderiyordu. Buna dair çok çeşitli bilgilere sahibiz. Özellikle 1390'lı yıllardan itibaren bu talepler artacaktır. 1364 yılı itibariyle papalığın böyle bir çağrıda niçin bulunduğunu düşündüğümüzde de bu konuda da yine Bizans'ın işin içerisinde olabileceğini anlıyoruz. Çünkü Bizans kaynaklarında bu konuda bilgiler var. Avrupa ile sıkı bir temas halinde olduğu anlaşılıyor ve Sırp Zındığı Savaşı bir Haçlı seferidir. Ve Türk ordusunun gerçekten sadece bir beylerbeyinin komutasındaki kolunun bile bu Haçlı ordusunu bir gece baskınıyla mağlup edebilmesi Osmanlı Devleti'nin askeri gücünün ne noktada olduğunu göstermekte, dinamik bir yapının Balkanlarda fetih hareketlerinin her gün artarak devam etmesinde, güçlü bir ordu teşkilatının aynı zamanda da bölgeye her anlamda, nüfus anlamında da baskın bir şekilde Müslüman Türklerin çoğunlukla hakim olduğunu göstermektedir.
Hocam,
sahaya hakim olduğunu gösteriyor.
Hocam burada hemen şöyle bir yol ayrımına girelim, tekrar döneceğiz. Tarih boyunca peçenekleri, kuman kıpçakları, kuzeyden gelen Türkleri savaşların içerisinde gördük, devletlerin içerisinde gördük. Bu tarih itibariyle de yine bu coğrafyada, özellikle Balkanlar coğrafyasında izlerini takip edebiliyor muyuz Güray Hocam?
Peçenekler, kuman kıpçaklar ve Oğuzların Balkanlarda hem yer adları içerisinde hem de nüfus kayıtları içerisinde adlarını görebiliyoruz. Bu Osmanlı tahrir defterleri diyebildiğimiz kayıtlar içerisinden tespit edilebiliyor. Anadolu'da da varlar ve Balkanlarda da bulunuyorlardı. Osmanlı Devleti bu bölgeye gittiğinde, Akıncı Beyleri ulaştığında bu bölgedeki yerleşik halk içerisinde Türklerle de karşılaşıyorlar ve bunlarla da çok daha rahat bir irtibat kurabiliyorlardı. İletişim açısından bir sorunları olmadığı gibi siyasi anlamda da sosyal anlamda da bir sıkıntı yaşamıyorlardı ve kolaylıkla Osmanlı hakimiyetini bölgeye çağıran, davet eden Türkler bulunduğunu anlıyoruz bu bölgede. Çünkü Osmanlı Devleti bu bölgeye giderken bölgeden aldığı mektuplar ve davetler gerçekten anlamlıdır ve imdat isteyen davetlerdir. Bu Osmanlı Devleti'nin bölgeyle sosyal anlamda barışık ve sıkı bir irtibat ile bağlı olduğunu gösteriyor. Yani Osmanlı Beylerbeyi bölgeye giderken ben burada kiminle karşılaşacağım telaşında değildir ve sahayı çok iyi bilmektedir. Davet almaktadır ve Osmanlı Devleti oraya adalet ve düzen getiren, bir devlet düzeni getiren, çözüm getiren, kurtuluş getiren bir fetih harekatıyla gitmektedir. Bu tabii ki Osmanlı askeri başarıları içerisinde Sırp Zındığı Savaşı bundan sonraki savaşlarla kıyasladığımızda bir ilktir diyebiliriz. Yani Çirmen Savaşı, Niğbolu Savaşı ve sonraki savaşlar.
Hepsi
yani
burada, evet hocam.
Birinci Kosova, ikinci Kosova, Varna Savaşları. Bunlar Haçlı Seferleri niteliğinde olan ve dünya tarihlerinde de Haçlı Seferi olarak geçen seferlerdir. Bunu da ayrıca belirtmemizde yarar var. Bu savaşlar sırasında özellikle Sırp Zındığındaki ilginç bir olayı da hemen burada hatırlamamızda yarar var. Anekdot olarak Sırp kralı Lajos güçlükle canını kurtararak kaçabilmiştir. Bu kaçma olayı baskının vermiş olduğu telaşla savaş meydanından geceleyin kaçmıştır. Yani bir gecede savaşın bittiğini anlıyoruz ve kendi canını güçlükle kurtarabilmiştir. Esir düşenler olmuştur Sırplardan. Yine bu bölgede tabii ki özellikle Bosna taraflarında bulunan, bugün Bosna diyebiliyoruz ama o dönemlerde Sırpların da Hırvatların da bulunduğu bölgeler. Bu bölgenin halkı genel anlamda Bogomillerden olanları zamanla İslamlaşmaya da başlamıştır. Bir süre sonra nitekim Bogomil mezhebinden olan Balkanların farklı mezheplerden baskı altında kalan toplulukları, Sırpların bir kısmı böyleydi. İslam'a girecektir ve Osmanlı Devleti himayesi altında, hizmeti altında yaşayacaktır.
Hocam
Bunlara
bu
da biz Boşnak diyoruz bugün biliyorsunuz. Boşnak tarihi bu anlamda 1. Murat Hüdavendigâr dönemindeki Sırp Sındığı Savaşı'na kadar gitmektedir. Sırp Sındığı Savaşı'na katılmayan Sırplar da vardır. Bunlar kimlerdir? Bunlara bakmamız gerekir. Yani Avrupa'da, Balkanlarda Haçlı seferlerine katılmayan, Osmanlı Devleti'nden yana zaman içerisinde tutum ve savunma refleksi gösteren, tepki gösteren topluluklar olduğunu görüyoruz Balkanlarda. Bunların aslında ezilen ve o bölgedeki mezhepleriyle, İskitlerden bu yana varlıklarıyla farklı topluluklar olduğunu da anlıyoruz.
Hocam, Bogomillerin Anadolu'dan Balkanlara göç ettiğine ilişkin tezler konusundaki düşünceniz ne? Bu doğru mu?
Bogomillerin Anadolu'dan gitmeleri, yani bu çok fazla mezhep olduğu için Orta Doğu'dan çıkmıştır tabii ki. Bütün Hristiyanlığın çeşitli mezhepleri veya sekt dediğimiz grupları, mezhep dememiz burada tam karşılığı olmayacağı için, farklı inanış biçimleri Hristiyanlığın içerisinde Anadolu'dan veya işte Orta Doğu'daki bazı yerlerden geçiş yaparak gitmiştir. Şüphesiz Balkanlarda böyledir. Balkanlara Sırpların tarih süreci içerisinde ne zaman yerleştikleri veya Slav kavimler içerisinde nasıl ayrılarak Sırp ismini taşıdıklarına dair ilk bilgilere baktığımızda biz 12. yüzyıla kadar gidebiliyoruz, ama 12. yüzyıldan öncesi için Sırplara dair çok fazla bilgiye sahip değiliz. Evet, Sırbiya, Sarbiya bölgesi dediğimiz bir bölge var, ama bu bölge çok Bizans'ın barbar diye adlandırdığı vahşi, yırtıcı ve hatta yani ehlileşmemiş topluluklar olarak gördüğü bir alan 12. 11. yüzyıl itibariyle. Bundan 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz yaklaşık olarak. Sırpların bir devlet veya millet olarak, kavim olarak kendilerini ayırmaları ve ortaya çıkışları süreci 13. yüzyıldır daha çok. 13. 14. yüzyıldan itibaren öne çıkmışlardır ve bu tarihler itibariyle de artık bahsetmiş olduğumuz işte Sırp Sındığı Savaşı'na doğru giden 14. yüzyılın ikinci yarısında bir ayrım söz konusu. Sırpların içerisinden bir kısmı ayrı bir koldur. Diğeri ise yani siyasi askeri olarak Sırpların kuzey kolundan ayrılmıştır. Bir de güney kolu vardır
Evet hocam.
Sırpların.
Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bizim tarihimiz işte böyle Sırp Sındığı Savaşı dedikten sonra Peçeneklere, Peçeneklerden Bogomillere. Hocam tarih böyle çünkü. Tek bir yerden girdiğimiz zaman, baktığımız zaman anlamakta güçlük çekiyoruz.
Şüphesiz 1364 yılındaki Fetih Harekatı'ndan sonraya bakarsak, Balkanların fethinin açılması ve Haçlı savaşlarına ara verilmesi de bu tarihten itibaren dikkatimizi çeker. 1365 yılında kıyı bölgelerindeki birçok liman hemen ele geçirilmiştir. Korsan Katalanların elindeki Biga limanı ele geçirilmiştir. Mesela hemen Ege Denizi'nin kıyısında bazı üsler, adalar Osmanlı Devleti tarafından sırasıyla alınıyordu. Hala alınamamış olan bölgeler vardı. 1366-67 yılında Yanbolu, yine sonrasına doğru baktığımızda 1367 yılında Pirlepe, 1368-69 yılında ise devam ederek Osmanlı Devleti'nin 1371 yılında Çirmen, 1374 yılında Niş bölgesine doğru ve 1374'te yine bugün Vize diyebildiğimiz Bulgaristan sınırları içerisindeki bir bölge var. O Edirne'nin hemen batısında olan sınır bölgesi, Hasova diyebildiğimiz bölge. Bu bölgeyi de Osmanlı Devleti'nin bu tarihlerde fethettiğini görüyoruz. Pirlepe, Filibe, bunların tamamı artık 1374-79 yılları arasında ele geçirilmiştir ve Osmanlı Devleti Balkanlarda Trakya bölgesinin Batı Trakya kolunu da hükmü altına almaya başlamıştır. Şimdi bugün Türkiye sınırları içerisinde bulunan yere biz coğrafi ad olarak baktığımızda Marmara bölgesinin Rumeli yakası diyoruz veya Ergene Havzası diyoruz. Sınırlarımız ötesindeki bölge ise Batı Trakya kavramının batısı değil doğusudur aslında. Yani Batı Trakya dediğimiz bölge neresidir? Bunu hemen tarihi coğrafya ile tanımlayalım. 14. yüzyıldaki Batı Trakya bölgesi Selanik'e kadar olan bölgedir. Makedonya ve Kosova'dır. Bulgaristan'ın tamamıdır.
Hocam bunu tekrar
Batı
etmekte
Trakya burasıdır. Yani Batı Trakya dediğimiz coğrafya sadece Yunanistan'ın sınırları içerisindeki olan coğrafya değildir. Yunanistan diye bir devlet o tarihte böyle yok. Yunanistan ne zaman kuruldu? Bilinen bir siyasi sınırları da değişkenlik gösteren bir yapıdır. Tarih içerisindeki ortaya çıkış süreci de bilinmektedir.
Hocam Batı
Batı Trakya
Trakya
coğrafyası, coğrafya tanımlama olarak Trakya'nın batısı, Trakya neresidir ki batısı orası? Yani Trakya'yı tanımlamak gerekiyor bu
Hocam
anlamda.
Batı Trakya dediğimizde biz şu anda Gümülcine, Selanik merkezli bir bölgeyi anlıyoruz. Türklerin yaşadığı Yunanistan sınırları içerisinde bir yer. Şimdi sizin yaklaşımınız farklı.
Çünkü tarihi coğrafya bu. Yani doğru olanı söylüyorum ben. Bugün itibariyle Yunanistan'ın sınırları içerisinde kalmış olan bölgeyi Yunanistan'dan dolayı Batı Trakya meselesi var diye böyle anlatıyoruz. Tarihçilerimiz değil, bu uluslararası ilişkilerin bir meselesi olduğu için böyle yansıtılıyor.
Evet hocam çok doğru.
Halbuki tarihi coğrafya olarak baktığımızda Trakya neresidir? Trakya, Bosna'dan İstanbul'a kadar olan bölgedir. Bütün bu bölge Trakya, yani Trakların yaşadığı bölge deniliyordu. Trak kelimesiyle Türk kelimesi de çok benziyor ama ben burada coğrafya adını konuşmak istiyorum.
Hocam Trak
Yani
kelimesine
Romanya'dan,
ilişkin bazı
şimdi
açıklamalarınız da var zaten. Evet.
Bulgaristan'ın kuzeyindeki Deli Orman bölgesinden Selanik'e kadar. Selanik bir limandır Ege Denizi'nde. Yani Akdeniz'in kıyısında bir limandır Selanik. Buraya kadar olan bölge Batı Trakya'dır. Batı Trakya doğusu aslında Edirne'den İstanbul'a kadar olan bölgedir. Yani Türkiye sınırları içerisindeki bölge Doğu Trakya'yı yaklaşık olarak karşılamaktadır. Batı Trakya'da buradan Kosova'nın sonuna kadar, Bosna'ya kadar olan sınırdır. Kuzeyde de Bulgaristan'ın yarısından fazlası Batı Trakya'dır, Deli Orman bölgesine kadar. Yine güneyde de Makedonya ve Yunanistan Batı Trakya'sı Selanik'e kadar uzanmaktadır. Böylece biz Trakya'yı, Batı Trakya coğrafyasını Türkiye sınırları dışarısında 3 ayrı ülkede görüyoruz. Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'da. Hatta Kosova'ya kadar uzandığı için şimdi tarihi coğrafya bunu bu şekilde anlatmamıza imkan veriyor. Bizans döneminde de buranın ismi Trakya'ydı. Bizans bu bölgeyi eyaletlere ayırmıştı Balkanlarda ve o eyaletlerin sınırlarını biliyoruz. Bizans haritaları önümüzde. Ben tarihi belgelere göre bunu değerlendiriyorum.
Evet.
Tarihi belgeler bize coğrafyayı nasıl tanımlamamız gerektiğine dair bilgileri daha sağlıklı bir şekilde günümüzle karşılaştırarak ortaya koymamızı sağlıyor.
Hocam o zaman buradan bir başka yola da kısa süreliğine geçelim. Ben Güray Kırpık hocamızın Trak kelimesi hakkında, etimolojisi hakkındaki çalışmalarından haberdarım. Dinleyicilerimize de hocam bir iki cümleyle anlatırsa Etrüskler kim? Etrüsklerle Traklar arasında bir ilişki var mı hocam?
Bu filolojik bir değerlendirme olacak. Tabii tarihle de ilgilidir. Filoloji tarihin bir yan ve alt dalıdır yeri geldiğinde. Tarihi kavramları açıklarken bunun epistemolojisine girmemiz gerekir. Epistemoloji dediğimiz şey dil bilimsel ve bilgi bilimsel açıdan bir konunun felsefi yönlerden de değerlendirilmesi anlamına gelir. Epistemolojik olarak baktığımızda bu sessiz harflerin benzeşimi konusu linguistik açıdan önemlidir. Yani kavramları değerlendirirken sessiz harfler öncelikli olarak değişkenlik göstermeyen harfler olarak görülür. Sessiz harflerin içerisinde de en az değişenleri bellidir. Bunlar arasında da baktığımızda T harfi değişkenlik gösterebilecek bir harf olmakla birlikte R harfi fazla göstermez, değişkenlik göstermez dilden dile. Yine K sesinde de dönüşümler G'ye olabilir ama değişkenlik gösterse de bu filolojik açıdan değişkenliği mümkün olan harf olarak değerlendirilir. T'de de bu vardır. Değişkenliği mümkündür ve benzeşimi söz konusu olabilir. Trakya'da Etrus kelimesi ve Türk kelimesiyle örtüşen, yine Bizans kaynaklarında Türki kelimesi çok geçtiği için Balkanlardaki İskitler arasında Türk kelimesinin Bizans tarafından kullanıldığına dair kayıtlar çok sayıda bulunmaktadır. 11. yüzyıl itibariyle Bizanslılar İskitlerle Türklerin aynı dili konuştuğunu ifade ediyor. O halde burada bir benzeşim, kültürel anlamda ortaklık söz konusu demektir. Dil ortaklığından bahsedilebilir. Bu aynı zamanda Bizans'ın baştan sona kaynaklarında geçen bir ifade biçimidir. Yani yeni kullandıkları bir tabir değil İskit kavramı. İskit kavramı Roma'nın kendi tarihi boyunca geçen bir kavramdır. Roma kurulmadan önce de İskitler vardı.
Homeros tarihinde de var hocam. Evet. Priskos tarihinde de var. Hipokrat'ta
veya Sakalar diyoruz biz buna. Doğuda olunca İskit, İskit evet kavramı hocam. Saka kavramıyla yani Batı dillerinde İskit ama Doğu dillerinde Saka şeklinde geçiyor.
Değerli dinleyicilerimiz, hocamız bize Batı Trakya'nın neresi, Doğu Trakya'nın neresi olduğunu tarihi coğrafya anlamında açıkladı. Hocam şimdi o zaman fetihler burada herhalde yine hep olduğu gibi bir sistematik içerisinde yapılıyor. 1. Murat zamanında. Bu stratejiden ve sistematikten bahseder misiniz Gürel hocam?
Bu 1. Murat Hüdavendigâr beylerini Balkanlardaki fetihlere görevlendirirken bölgelere göre görevlendirmiştir. Bu görevlendirmeyi açacak olursak 3 tane beye 3 ayrı bölgeyi fetih için görev verdiğini görüyoruz. Bunlardan biri Timurtaş Paşa'dır. Timurtaş Paşa Manastır ve Pirlepe üzerinden bugünkü Yunanistan Batı Trakya'sı diyebildiğimiz bölge üzerine ve ardından da Makedonya'ya doğru yani Güney Batı Trakya'sı diyebildiğimiz bölgeye görevlendirilmiştir. Solkol oluyor bu güzergahın ismi. Yani fetih harekatında sol ve sağ kol olmak üzere Balkanlarda iki ayrı kol temelde seçildi. Güney kolu ve kuzey kolu. Sağ kol ve sol kol. Yani yönünüzü batıya döndüğünüz zaman sol kol fetihleri, sağ kol fetihleri coğrafi anlamda da bir karşılık olarak önümüzde durur. Osmanlı Devleti bunu coğrafi bölümleme için de kullanmıştır. Yani sağ kol kazaları, sol kol kazaları diye illeri ve coğrafi idari taksimatı da buna göre düzenlemiştir. Baktığımızda kuzey kolu içerisinde fetih için görevlendirilenler arasında biz Timurtaş Paşa'yı bir zamanla kuzeye kaydırılmış beyler arasında da görüyoruz. Ancak Yahşi Bey ön plana çıkıyor kuzeyde. Kuzeydeki fetihlerde Hacı İl Bey'i ve Yahşi Bey öne çıkmaktadır. Makedonya ve orta kol yani kuzey ile güneyin arasında sağ ve sol kolun arasında güney kola düşen Makedonya bölgesinde Ohri ve çevresinin fethi ile ilgili ise Evronos Gazi'yi görüyoruz. Evronos Gazi Balıkesir bölgesinden hareketle üssünü Gümülcine tarafına kurmak suretiyle oradan da Ohri'ye doğru hareket etmiş ve bu bölgenin fethini tamamlamıştır. Böylece biz Ohri, Çandarlı Halil Paşa ve Evronos Gazi'nin fethettiği bir saha olarak karşımıza çıkıyor. Çandarlı Halil Paşa tecrübeli bir Osmanlı beyiydi. 1. Murat Hüdavendigâr zamanında da güçlenmiştir. Vezirlik payesine yükseltilmişti. Ancak Hayrettin Paşa'nın ya da Çandarlı Halil Paşa'nın diğer ismi Hayrettin Paşa, Çandarlı Hayrettin Paşa vezirlik lakabını alınca Hayrettin olduğu ismi. Vefatı üzerine onun yerine Ali Paşa atanmıştır. Oğlu Ali Paşa ki uzun süre Osmanlı Devleti'nde Ali Paşa'nın vezareti görülecektir. Paşalığı hüküm sürecektir. Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar Çandarlı Ali Paşa ve Çandarlı ailesi bir zadegan ailesi yani zadegan dediğimizde asilzade ailesi oluyor. Soylu bir aile olarak hüküm sürmüştür. Beylerbeyi ailesidir. Aynı zamanda da ulema sınıfından geldikleri için hem kazaskerlik yönleri vardır hem de askeri kalem ehliyle beraber askeri yetkileri de bulunan iki tarafa da hükmeden bir devlet adamı ailesi olarak dikkatimizi çeker. Bu fetih politikalarında uygulanan metotlara baktığımız zaman Osmanlı Devleti nüfusu kendisine itaat açısından hazır olmayan hiçbir yere bir akın düzenlemiyor. Kendisi bir imdat için ve haksızlıkları önlemek için kurtarıcı olarak gidecekse o bölgenin fethiyle ilgili askeri tedbirlere başvuruyor.
Bugün Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi hocam.
Bu tabii bir süreç içerisinde oluyor. Yani savaşı böyle tabii sebeplere bağlamazsanız orada bir yerleşim ve kalıcılığı sağlayamazsınız. Tabii süreç içerisinde bütün insanlar, ülkeler, dünya artık burada birisi kurtarıcı olarak gelsin de kurtarsın burayı, bu kanayan yara kapansın diyorsa, işte orada, o zaman orada hem askeri anlamda bir başarı olur hem de kalıcılık ve tedavi söz konusudur. Yani insanlığı kurtarmak da söz konusudur. İşte Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da baktığımız zaman ilerleyişi aslında zamanla olduğu için, biz tarihi hemen kısaca hızlı bir şekilde anlatıp geçiyoruz ama zamana bakarsak her yıl bir olay oluyor. Her yıl bir adım ileri ya da işte 5 yılda bir adım ileri gidiliyor. Yavaş ilerliyor aslında Osmanlı fetihleri. Öyle çok hızlı olmadığını da söyleyebiliriz çoğunlukla. Özellikle büyük vilayetlerin fethinde 5 yıl, 10 yıl beklemeler söz konusudur. Sofya yaklaşık 10 yıl kuşatma veya bir bağımsız alan olarak kalmıştır. Ondan sonra fethi tamamlanmıştır. Yani Sofya'ya birdenbire gideyim, hepsini keseyim, alayım, böyle bir şey tarz olarak Osmanlı Devleti'nin akın harekatında, özellikle fetih politikalarında, iskan politikalarında görülen bir şey değildir.
Hocam, bu konuyu bir programımızda Osmanlı'nın fetih ve iskan politikalarını özellikle herhalde birkaç program halinde sanırım bir ele almamız gerekiyor. Bu konuda da çünkü tarih anlatımımızda bazı sorunlar, bazı eksiklikler var. Az önce söylediğiniz gibi birdenbire kalıcı aldık, girdik zannediyoruz. Oysa öyle değil.
Tabii 1385 yılında Sofya, bugün Bulgaristan'ın başkentidir, Kuzey Kol ya da Sağ Kol bölgesinde fethedilmiştir. Ancak Sofya uzun süredir kuşatma altında ve hedefteydi. Bu bölgenin fethinden sonra burada bir mülteciler sorunu olmadı ya da göç olayı, hadisesi olmadı.
Kaçan yok yani hocam.
Tabii ki Osmanlı Devleti buradaki halkı kendi bulunduğu yerde büyük oranda tutarak sadece bu bölgedeki haksızlıkları, kanunları gözden geçirmek suretiyle reorganize etti, yeniden düzenledi. Büyük oranda da eski memnun olunan bir hukuk varsa onu da korudu. Yani hatta işlerinden bey varsa, voyvoda ismi verilen bir emir varsa, memnun oldukları, sevdikleri, onları da başlarına bıraktı. Böyle hareket etti. Böylece biz Osmanlı Devleti'nin dikkatli bir iskan ve
evet hocam,
bir rehabilite yöntemiyle bölgede fethi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.
Güray hocam, bugünkü kitap armağanımızı kazanan dinleyicimizi duyurayım ben. Ondan sonra da yavaş yavaş bitirelim programımızı. Hollanda'dan Mesut Ayık adlı dinleyicimize göndereceğiz bu hafta Selçuklu Tarihi Araştırmaları adlı kitabı, Profesör Doktor Osman Tuğra'nın. Güle güle okusun Mesut Ayık adlı dinleyicimiz Güray hocam.
Hayırlı olsun. Mesut Bey'e selamlar iletiyoruz. Aydın Küperi'ye de ayrıca selamlarımız.
Evet hocam, Aydın Küperi de selamlamış bizi, ekibimizi, hepimizi. Sadık dinleyicisi programımızın, sağ olsun bizi dinlemeye devam etsin. Umarım ki bütün dinleyicilerimize birazcık olsun bir yararımız dokunuyordur. Güray hocam, fetih politikası ve iskan politikası konusunda önümüzdeki haftalarda herhalde biraz ayrıntılı konuşmak gerekiyor.
Çok geniş ve önemli bir konu. İyi anlaşılması lazım. Çünkü yanlış bilindiği takdirde günümüzde çok temel sorunlara sebep olabilecek yönleri var. Hassas bir konudur.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu haftada geldik Türk Tarihi Zinde programının sonuna. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam, ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, şimdilik hoşça kalınız.
Tarihinin izinde.